Toprağın Sesi.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sesi programına hoş geldiniz. Bizleri www.türkiyeninsesiradyosu.com'dan da dinleyebilirsiniz. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu hafta stüdyomuzda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cengiz Sancak hocamızı ağırlıyoruz. Sayın hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz nazik davetiniz için.
Sağ olun. Kamuoyunun da çok merak ettiği aslında teknik olabilecek ama sonuçta tarımsal üretim ve gıdaya geldiğimizde hepimizin ilgisini çeken bir konuyu konuşacağız ama ben biraz farklı bir başlangıç yapmak istiyorum ama çok değerli dinleyenlerimiz eğer radyolarının başında kalmayı lütfederlerse programımızın sonunda aslında karıştırılan pek çok kavramın da doğrusunu öğrenmiş olacaklar ve özellikle yine hani söylemeyeyim bazı konularda fikirleri daha net bir şekilde oluşabilecek. Ben şuradan başlamak istiyorum kıymetli hocam. Şimdi bir bitkinin tarımsal üretimde bir bitkinin genetiğinin değiştirilmesine biz insanoğlu neden ihtiyaç duyuyoruz?
Oo, çok uzun bir konu. Birkaç program gerektirir ama anlatayım. İnsanoğlu önce karnını doyurmak için hayvan avladı, bulduğu bitki yedi. Ama bir süre sonra baktı ki nüfus arttı. Bu bitkileri daha yakından tanımak istedi. Bitkinin üreme mekanizmasını anlamaya çalıştı. Baktı ki bazı bitkiler daha uzun boylu, taneleri daha iri, onları seçti. Aslında farkında olmadan bitki ıslahı yaptı. Çünkü seleksiyon bunun adı. Sonra ne yaptı biliyor musunuz? Bu bitkiler nasıl oluyor da bu tohumu veriyorlar? Üreme mekanizmalarını anladılar. Bazı bitkiler döllenmek için, tohum tutmak için başka bir bitkiden illa çiçek tozunu isterken bazıları örneğin nohut gibi, buğday gibi onlar kendi çiçek tozunu kendisine alarak yani kendine döllenerek tohum verdi.
Bunlar sadece gözlemler sonucu
aynen
olan şeyler
öyle.
Değil mi Sayın
aynen
hocam?
Öyle evet. Ve şimdi haklarını verelim ziraat mühendisleri bitkileri ıslah ederken bu mekanizmaları kullanıyor.
Hala kullanıyorlar mı?
Aynen öyle.
Temeli çünkü, orada yani.
Kesinlikle öyle.
Anladım.
Biz şimdi buğday ıslahı için mutlaka bir bitkiyi başka bir bitkiyle çiftleştiriyoruz, melezliyoruz. Ama bazı bitkiler zaten doğada kendiliğinden melezleniyor. Mesela ıspanak gibi, yonca gibi. Bunlar kendi çiçek tozlarını almayı sevmezler. Yani bir nevi akraba evliliğinden uzak dururlar. Dışarıdan çiçek tozuyla ancak tohum tutmayı tercih ederler. Hatta bazıları, söyleyeyim, kendine uyuşmazdır. Kendi çiçek tozu gelince döllenmiyor.
Döllenmez.
Başka bir ıspanaktan çiçek tozu gelince döllenmiyor.
Peki kıymetli hocam, doğanın kendi kendine yaptığı bu melezleme, döllenme yetmiyor mu da biz ıslah yapmak zorunda kalıyoruz?
Aslında buradan faydalanıyoruz. Çünkü bakıyorlar ki örneğin yonca gibi, ıspanak gibi başka çiçek tozundan çiçek gelince, toz gelince başka bitkiler türüyor. Öyleyse biz hep kendi çiçek tozuyla döllenenleri başka bir çiçekten alıp zorla döllesek başka bir buğday elde edebilir miyiz? Biraz daha değiştirebilir miyiz? Öyle öyle bitkiyi geliştirmek yani ıslah etme fikri ortaya çıktı.
Peki bu şart mıdır hocam? Bir gereklilik midir?
Evet, onu da anlatayım. Hı hı. Biz mesela daha tanesi iri olan bir birey elde etmek istiyoruz doyabilmek için. Ya da bir hastalık, bir zararlı. Eğer atalarında hastalıklara dayanıklılık, dirençlilik geni varsa melezleyerek yeni istediğimiz nesle bunu aktararak böylelikle hastalık olmayan yeni bireyler elde etme şansımız oluyor.
Net sorabilir miyim kıymetli hocam? Bunu yapmazsak eğer aç mı kalırız? Yani yetmez mi tarımsal üretim ve gıda üretimi dolayısıyla?
Kesinlikle öyle. Biz birim alandan yüksek verimli çeşitler elde etmezsek her yeri ekmek zorundayız. Bu durumda herkes tarım yapmak zorunda
tarım
kalacak.
Toprakları da azalıyor bir yandan.
Azalıyor. O nedenle birim alanından verimli ve sağlıklı ürünler elde edebilmek için istediğimizi veren bitkileri geliştirmek zorundayız.
Bir, o zaman çıkan ilk sonuç biz bitki ıslahı yapmıyoruz. Biz derken tüm dünya için söylüyorum. Mecburuz.
Kesinlikle.
Mevcut şartlar bize bunu gerektiriyor. O zaman klasik dediğiniz o bitki ıslahı artık yavaş yavaş son noktasına belki de hızlı hızlı bilmiyorum noktasına geldi demek mümkün müdür?
Şöyle biz klasik ıslahtan aslında vazgeçmedik. Hala onu yapıyoruz ama neden klasik ıslah dışında arayışlara girdik? Bu çok önemli. Çünkü her bitkiyi her bitkiyle melezleyemiyorsunuz. Melezlediğiniz zaman şöyle bir durum oluyor. İstediğiniz gen gittiği gibi istemediğiniz genler de gidiyor. Onların olumsuz etkilerini giderebilmek için bu durumda geriye melezledirme dediğimiz uzun yıllar alan pahalı mühendislik işlemleri giriyor. Keşke dedi insanoğlu, buraya sadece lazım olan bir geni aktaramaz mıyız dedik ve modern bir teknoloji uygulanmak durumunda kaldık.
Buna biyoteknoloji diyoruz değil mi hocam? Tarımda biyoteknoloji uygulamalarından bir tanesi sadece.
Genetik mühendisliği diyoruz. Genetik mühendisliği kullanarak artık bitkileri geliştirmek çok daha kısa zamanda mümkün oluyor. Mümkün.
Avantajlarını bir kez daha dinlemek zevk verecektir bize de.
Estağfurullah.
Şimdi kıymetli hocam, şunu da sormak istiyorum. Aslında siz biraz konuya girdiniz ama kamuoyunun zihninin en çok karıştığı konulardan bir tanesi. Melezleme dediniz. Gen aktarımıyla melezleme, hibrit teknolojisi arasında bir fark olduğunu ben iyi kötü yaptığım okumalardan biliyorum ama zihnimiz hala karışık.
Evet.
Şimdi nedir bunların arasındaki farklar efendim?
Efendim, hatta konuyu birazcık daha lütfen genelleştirelim. Bakın, hormon, gübre, hibrit, GDO, bunların hepsine öcü gözüyle bakıyoruz. Şimdi ben size desem ki hocam bunların genleriyle oynuyorlarmış, doğru mu? Bu ürkünç oluyor.
Evet.
Şimdi şunu açıklayalım. Hormon sadece bitkilerin generatif döneme geçmesi.
Yani?
Aynen, meyve dönemde, vermesi.
Meyve döneminde.
Meyve döneme geçmesi için dışarıdan verdiğimiz bir şey. Aslında doğada bitki bunu kendiliğinden yapıyor. Ama siz dar zamanda bunu yaptırabilmeniz için, domatese meyve ver diyebilmeniz için sanki güneşte olgunluk evresine gelmişmiş gibi davrandırıyorsunuz ve kısa sürede meyve verdiriyorsunuz.
Bunun için de hormon mu gerekiyor?
Onun için hormon uyguluyoruz. Ya da çiçek açtırmak için arı kullanıyoruz. Fakat bugün pazarda arı bile kullansanız hormon uyguladığınızda meyve yeriliği artıyor ya.
Evet.
Bundan aslında çok korkmamamız gerekiyor. Çünkü bunu hormonu uyguladıktan sonra geçen süreye riayet edersek hormondan hiçbir şekilde bize zarar gelmez. Gelelim hibrit meselesine. Hibrit aslında bir melezdir ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Öyle bir melez elde edeceğiz ki anne babadan karakter bakımından, örneğin tane iriliği, vitamin değeri bakımından ebeveynlerini, anne babayı geçiyorsa bu artık hibrittir. Hmm. Melezdir ama hibrittir.
Onu daha üstün adı, olacak diyorsunuz.
Ona melez azmanı diyoruz. İşte de melez azmanı, bu hibrit oluyor. Bu tamamıyla doğal bir süreci insan kontrol ederek lütfen sen şununla evlen emi diyoruz aslında. Sadece
eşini seçiyoruz aslında.
Eşini seçiyoruz. Görücü usulü gibi yapıyoruz. Melezleniyor. Doğada da aynısı oluyor. Tamamıyla doğal süreç. Ancak
GDO'ya geldiğimizde
biz burada ürkünç görülen şey topraktaki herhangi bir bakteri, bir virüs, bir hayvandan herhangi bir DNA bölgesini başka bir organizmaya, örneğin bitkiye aktarıyoruz. Şimdi ne oluyor? Aslında siz hibrit yaptığınızda da bitkinin genetiğini değiştirmiş oluyorsunuz. Biyoteknolojik yöntemleri, genetik mühendisliği de bitkinin genetiğini değiştirmiş oluyorsunuz. Ama izlediğiniz yolda başka bir canlı grubundan gen aktararak bu işi başlıyor.
Yani hibrit teknolojisiyle üretilen çoğaltım materyallerine, işte tohumdur, fidedir, fidandır her neyse, bunlara genetiği değiştirilmiş denemez diyorsunuz.
Kesinlikle denemez.
Ama mantık ya da ulaşmak istediğimiz hedef hemen hemen aynı. Sadece yöntemleri değişik.
Kesinlikle öyle.
O zaman hibrit eşit değildir GDO'yla.
Kesinlikle değildir. Hibrit tamamıyla doğada uzun yıllardır zaten var olan bir şey.
Biz
sadece görücü usulüyle belli bir şey yapıyoruz. Bir ebeveyn seçimi yapıyoruz.
Peki kıymetli hocam, gerek genetik modifikasyonla, GDO'yla, gerekse hibrit teknolojisiyle ürettiğimiz tarımsal ürünler ve tabii ki gıdaların besin değerlerinde, kokusunda, tadında, insana faydasında bir değişiklik, azalma veya çoğalma yönünde oluyor mu efendim?
Kesinlikle oluyor.
Hangi zaten, yönde?
Tabii ki anlatayım. Biz öncelikle bitkiyi ıslah ederken daha verimli ve belirli karakter bakımından daha kaliteli olmasını isteriz. Bunu yaparken de maalesef siz bitkiyi ıslah ederken kalitesini artırırken Umut Bey maalesef hastalıklara ve zararlara direnç dilini azaltıyorsunuz. Hmm. Çünkü bir tarafa gen aktarırken melezlemeyle, gen aktarırken maalesef bir yönünü iyileştirirken, kalitesini, verimini artırırken hastalıklara, zararlara direncini azaltmış oluyorsunuz. O yüzden biz daha çok genetiği değiştirilmiş, yani gen mühendisliğini kullanarak sadece ve sadece ne eksikliği varsa o geni tamamlamak için yapıyoruz. Bunun bir avantajı oluyor. Sadece istediğiniz geni aktardığınız için o hedefli bir yeni bitki elde ediyorsunuz. Halbuki melezemede iyi gen yanında ona bağlı olarak kötü genler de geçiyor.
Yani kaş yapalım derken göz çıkarmayalım diye çok hassas şey. Davranıyoruz. Çünkü evet. Dediğiniz gibi hastalıklara ya da zararlara karşı bitkinin direnci kırıldığında ben bu direnci tekrar sağlayabilmek için ilaç kullanmak zorundayım. Bu masraf demek, kimyasal demek, demek açıkçası.
Kesinlikle öyle.
Sonuçta dikkatli yapıldığında, amaç hedef bilindiğinde o zaman bir sakıncası yoktur sonucuna bizi ulaştırır mı bu söyledikleriniz? Ne dersiniz?
Evet, şimdi bu konuyu dikkatli ele almamız lazım. Evet. Şimdi dünyada bitkilerin en çok tarım girdileri pestisit uygulamalarıdır. Hı hı. Aşağı yukarı...
Ya tarım ilacı diyelim,
evet,
anlaşılmasın.
Evet, pestisit, doğru diyorsunuz. Hı hı. Yani böcekleri kontrol etmek, yabancı otları, hastalıkları kontrol etmek için kullandığımız ilaçlara genel olarak biz pestisit diyoruz. Bunu böyle bilelim. Bu ilaçlar için dünyada şu an 54-55 milyar dolar yıllık ilaç masrafı oluyor. Oldukça yüksek. Evet. Şimdi özellikle genetik mühendisiyle yabancı ot öldürücülere dirençlilik geni aktarmak, böceklere dirençlilik geni aktarmak hedefleri en çok oluyor. Çünkü özellikle doğa dostu olabilmesi için siz örneğin soya ya da kanolayı ektiğinizde tarlaya bir defa ilaç atıyorsunuz. Bütün yabancı otlar ölüyor fakat sizin ektiğiniz bitki yaşıyor. Bir defa ilaçta bütün tarladaki yabancı otları öldürdüğünüz için çapaya gerek yok. Ekstradan değişik dönemlerde ilaç atmaya gerek yok. İlacı bir kere attığınız için çevre dostu bir yöntemdir. Ve bir kere ilaç attığınız için 4-5 defa atmaya göre daha az masraflı oluyor. Dolayısıyla ürün ucuza mal oluyor. Daha verimli oluyor.
Avantajları da var.
Evet, çok ciddi anlamda avantajları var ekonomik olarak.
Şimdi kıymetli hocam, biraz küresel bilgi verelim ama bu bölümü kısa tutalım çünkü Türkiye içinden de çok sorun var. Ülkemizin bu konudaki politikasını da yorumlamanızı da rica edeceğim için. Ama şu soruyu da soralım. Bu GDO teknolojisi en çok hangi ülkelerde ve hangi ürünlerde kullanılıyor? Bu konuda bilgi rica ediyorum.
Teşekkür ederim. Hemen hemen her bitkinin genetiği değiştirilebilmiş durumda. Fakat dünyada ticareti konu olan çok büyük bitkiler soya, mısır, pamuk ve kanola bitkileridir. Bunları geliştiren ülkeler aynı zamanda tarımını da yapan ülkeler. Amerika kıtası, başta Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika gibi. Uzak doğuda da Çin, Hindistan, Pakistan gibi ülkeler bunları hem geliştiriyorlar hem de ticaretini yapıyorlar. Japonya transgenik, yani genetiği değiştirilmiş bitkinin ekimini kabul etti ama şu an pratikte uygulamıyor. Bizim ülkemizde ise tarımını yapmak yasak.
Yasak. Avrupa'nın bu konudaki politikası nedir efendim?
Tamamıyla Türkiye ile aynı fakat Türkiye'deki yaptırımlar Avrupa Birliği ülkelerine göre daha ağır. Bizde eğer genetiği değiştirmiş bir bitkinin tarımını yaparsanız hapis cezası var. Avrupa Birliği'nde yok.
Yok. Şimdi yasak olduğunu ve hapis cezası olduğunu öğrendik ama kıymetli hocam, bu durum GDO teknolojisi konusunda bizim bilimsel çalışma yapmamıza engel mi? Yapabiliyor muyuz?
Efendim, yapabiliyoruz. Çalışma yapabiliyoruz. Yapmalıyız da. Fakat şimdi belki konumuz gelecektir. Genetiği değiştirmiş bitkileri elde etmenin birçok yolu var. Klasik olarak 1980'lerde işte doğal bitki genetik mühendisliği kabul ettiğimiz toprakta yaşayan bir bakteri var. Agrobakterium. Onunla aktardığınız yöntemler artık çok klasik oldu. Hemen hemen fonlayıcı kuruluşlar, TÜBİTAK vesaire filan artık bu şekilde yeni genetiği değiştirmiş bitkiler elde etmeyle ilgili fonlamayı yapmıyorlar. Ama çok yeni bir teknoloji var. CRISPR-Cas9 dediğimiz bir yöntem. Onunla ilgili fonlayıcı kuruluşumuz aktif olarak birçok Tarım Bakanlığımızla bu çalışmaları destekliyorlar. Böyle çalışmalar çok değerli bilim insanları tarafından şu an ziraat fakültelerinde ve fen fakültesi biyoloji bölümlerinde evet. arkadaşlarımız tarafından yapılıyor.
Kıymetli hocam, süremiz kalırsa CRISPR, öyle mi okunuyor?
Evet, CRISPR diyorlar. CRISPR diyenler var ama CRISPR bunun. Evet.
Biz doğrusunu söyleyelim. Evet. CRISPR teknolojisi hakkında süremiz kalırsa birkaç not daha isteyeceğim
tabii
sizden.
Ki.
Peki bilimsel amaçlı da olsa CRISPR'ın dışında transgenik bitki Türkiye'de üretiliyor mu? Yani toprakta var mı? Sadece bilimsel amaçlı.
Efendim, sadece bilimsel amaçlı. Tarla toprağına kadar indirilemiyor maalesef. Hı. Neden indirilemiyor? Çünkü biyogüvenlik kurulu. Laboratuvarda elde ettiğiniz, seralarda elde ettiğiniz çalışmanın tarlada olabilmesi için, deneylerin yapılabilmesi için biyogüvenlik kurulundan izin almanız gerekiyor.
O da vermiyor mu
kurul? O da bu konuda izin vermiyor efendim.
Evet. Bu da genel bir politika.
Evet, yani ülkemiz bunu tercih etmiyor.
Şimdi
şu an.
Tarlada yok diyorsunuz ama kapalı ortamda, toprakta yapılıyor mu bu çalışmalar?
Tabii serada yapıyoruz, sera içerisinde yapıyoruz.
Çok güzel. O zaman şu sorumun anlam kazandığını düşünüyorum. Serada yaptığınız çalışmaların olumlu veya olumsuz sonuçları noktasında dinleyicilerimize ve bize biraz fikir verirseniz biz de kanaatlerimizi belki ona göre oluşturabiliriz.
Efendim, şimdi biz... benim bulunduğum laboratuvar düzenli olarak bu konuyu çalışıyor. Yani genetiği değiştirilmiş, modifikasyon yapılmış elimizde 4 tane bitki var. Bunların hepsi ülke tarımında değerli bitkiler. Bunlardan bir tanesi pamuk, patates, yonca gibi ve korunga gibi bitkiler. Bunlar şu an bizim dolaplarımızda tohumları saklanıyor. Çünkü biz bunları yetiştiremiyoruz. Ama testlemelerimizi yaptık. Hı hı. Örneğin böceklere dayanıklılık geni aktarmış olduğumuz patates, onun zararlısı tarafından test yaptık. Yanına kontrol koyduğumuz bütün bitkiler, böcekler tarafından yenirken genetiği değiştirilmiş olan, böceklere dayanıklılık geni aktarılmış olanlarda bunun olmadığını gördük. Hı. Şimdi böyle bir şeye izin verilmiş olsaydı, ben özellikle en azından pamukta aşağı yukarı her yıl 1.2 milyar dolar dış alımımız var bizim.
Evet.
Biz bu pamukta en azından pamuğu bence yetiştirilebilmeliydik diye düşünüyorum.
Anladım. Tabii ki şunu söylememe lütfen izin veriniz. Biz burada hem akademik bir görüş alıyoruz hem de programın başından beri söylediğim gibi kanaatlerin doğru bilgilerle oluşmasını sağlamak en büyük
evet.
amacımız. Herhangi bir şeyin tarafı asla değiliz.
Tabii lütfen öyle
tam da o konuda bir sorun var. Şimdi efendim, transgenik bitkilerin avantajlarını tamamen yalanlayan ya da yanlışlayan pek çok yorum var, görüş var, kitap var. Eminim ki bunlar sizin kütüphanenizde de var. Hatta bilimsel dokümanlar var ve bu durum gerçekten çok zihin karıştırıcı. Bu konuda ne dersiniz? Çünkü sorumu şöyle de destekleyebilirim. Bu kitapların ya da görüşlerin yazarları arasında akademik ünvanı olanlar da var. Yani bunları gördüğümüzde ya da bunlardan oluşturulmuş, yapılmış haberleri okuduğumuzda darma duman oluyoruz kıymetli hocam. Ne dersiniz?
Vallahi televizyon dizileri dahil. Hı hı. Transgenik, yani genetiği değiştirilmiş bitkilere karşı zaten çok büyük bir şey var. Ben zaman zaman konuşmalar yapıyorum ve insanlar diyorlar ki hocam, işte organik tarım varken neden böyle bir şeye gidiyorsun? Ben de organik tarım ürünü tüketmek isterim.
Doğalı kim sevmez?
Kim sevmez?
Kim sevmez?
Evet.
Tabii ki.
Fakat şu an global ısınmadan dolayı en büyük sıkıntı bizim için sel baskınları ve kuraklar geliyor. Biz eninde sonunda bu teknolojiye mahkumuz. Bu teknolojiyi kullanmak zorunda kalacağız.
Bunun altını çizebilir miyim efendim?
Tabii ki.
Hani manşet bu olabilir şu
tabii.
programın. Biz önünde sonunda bu teknolojiye mecbur kalacağız diyorsunuz.
Önünde sonunda kesinlikle bu teknolojiye mecbur kalacağız. Çünkü doğalların da, yani atalarında bu dirençliliği sağlayabilecek gen yok. Başka bir canlı grubundan sadece o bölgede o kısmı kazandırmak için küçük bir modifikasyonla yapıyoruz. Şimdi biz aşılar olduk, her türlü gen terapileri yapıyoruz. Bunlar da genetiği değiştirilmiş yollarla elde edilmiş teknolojiler.
Anladım. Kıymetli hocam, tabii burada politik bir mülahazaya sizi sokmak istemiyorum ama en büyük sav da şu. Zaman zaman ben de inanıyorum bu sava, açık da söylemem gerekirse. Aslında dünyanın kaynakları doğru değerlendirildiğinde ve adaletli bir dağıtım yapıldığında, bırakın 9 milyarı 19 milyar kişiyi bile doyurur, adaletsiz bir dağıtım var. Dolayısıyla bizim verimliliği, kaliteyi arttırıcı, özellikle GDO gibi teknolojilere aslında hiç ihtiyacımız yok deniyor. Temel sav bu. Doğru kullanalım ve eşit dağıtalım, kimse aç kalmaz deniyor. Bu cümleleri okuduğunuzda da bir haklılık payı var galiba da diyorsunuz. Ama diyeyim, sözü size bırakayım.
Estağfurullah. Bir bilim insanı kendi yaptığı deneyde bulduğu doğruları bile söylerken %98 benim yaptığımı doğrudur der. O ikiyi niye bırakır biliyor musunuz?
Neden?
Görüşünü değiştirmek için.
Tabii.
İnsan, bilim insanı özellikle, yanlışı gördüğü zaman yanlıştan dönmek zorundadır. Herkes, tabii ki şöyle bir şey var. Siz, ben size söyleyeyim. İnsanlar özellikle pandemi döneminde toprağa daha yakın olmak istediler. Gittiler, kendilerine hobi bahçeleri yaptılar. Ama şimdi gidin bakın, o hobi bahçeleri terk edilmiş durumda. Yani hadi gelin tarım yapın, kendi ürününüzü kendiniz organik yolla yapın deyin insanlara. Maalesef bir an gidiyoruz ama ondan sonra diyoruz ki bunu bizim soframıza, çatalımıza başkaları üretip getirebilir mi acaba diye.
Evet.
O nedenle sizin söylediğinize katılıyorum. Yapalım böyle bir şey. Mısır için örnek verebiliriz.
Lütfen.
Türkiye mısırı dışarıdan almak zorunda olmayan bir ülke. Kendi mısırını kendisi üretebiliyor. Ama soya fasulyesini özellikle et tavukçuluğunda, broiler tavukluğunda dışarıdan getirmeye hala mecbur.
Evet, hem de çok büyük bir miktarda.
Aynen öyle ve onların hepsi Giyedoğlu'dur.
Evet.
Yani biz Giyedoğlu'yla beslenen tavuğu yiyoruz şu an. Biz de deney ürünüyüz aslında şu an.
Aynen.
Şu ana kadar işte değişik sebeplerle insanlar bir rahatsızlık olduğunu, acaba benim rahatsızlığım şundan mı kaynaklandı diye görüş belirtebiliyor. Ama ben size bu GDO'larla ilgili yapılmış testlerden bir cümle söylemek
Lütfen.
İstiyorum. Mesela bazı amino asitler var. Metiyonin amino asidi. Metiyonin amino asidi bazı insanlar da alerji yapıyor. Hmm. Benim de mesela biberden gelen bir amino asitte burnum kızarıyor. Evet. Bu amino asitler. Şimdi Brezilya fındığı diye bir fındık var. Bundan metiyonini alıp soyaya aktardı Amerikalılar.
Ne oldu?
O soyayı yiyen kişi alerji oldu.
Hmm.
Sonra bir baktılar ki aynı kişi zaten Brezilya fındığını yediğinde de alerji oldu. Bir bakıyorlar ki öyle oluyor. Evet. Ama şu ana kadar yapılan testlemelerde bir toksik etkiye rastlanmadı. Transgenik bitkiler, yani genetiği değiştirmiş bitkileri yiyen insanlarda bir toksik etki hastaneye.
Ama bu rastlanmayacak şey anlamına da gelmez kesinlikle.
Benim bir cümlem var, onu söylememe
lütfen,
müsaade edin.
Lütfen.
Genetiği değiştirilmiş çalışmayı yapan bir kişi bir laboratuvar binasında çalışıyorsa karşısındaki bina da bunun risklerini değerlendiren bina olmalı.
Anlayan anladım.
Evet.
Şimdi kıymetli hocam, bir tarafta GDO'lu üretim yapıp yapmama kararı var ki ülkemizin bu konudaki kararını sizler anlattınız. Diğer yanda da bu ürünlerin ithalatının yapılıp yapılmayacağına yönelik kararlar var ve az önce siz de bir örnek verdiniz. Mısır ve soya çeşitleri hayvan yemlerinde kullanılmak üzere biz bunu kabul ediyoruz. Bu konudaki duruşumuz bilimsel midir, nesnel midir, gerekli midir?
Evet efendim, şimdi Türkiye Avrupa Birliği kriterlerine tamamen uyuyor. Sadece kendi iç aldığı kararlardan, işte hapis cezasını az önce verdik. Bizim ülkemize hangi tarım ürünü gelirse gelsin gümrük kapılarında hemen testleme yapılıyor. Transgenik olup olmadığını anlıyoruz, ona göre bakıyoruz. Şu an 30 küsür tane genetiği değiştirilmiş bitkilerdeki gen grubunun ülkemize ithalatına yem amaçlı izin veriyoruz. Gıda amaçlı değil. Hiçbir şekilde insan gıdasının transgenik, yani GDO'lu olmasına bizim ülkemizin mevzuatları izin vermiyor.
Hayvan yeminden hayvansal ürüne, oradan da insana geçer mi sorusunun bilimsel anlamda muhatabı siz değilsiniz. Çok iyi biliyorum.
Estağfurullah.
Bunu mutlaka dinleyicilerimiz niye sorulmadı diye düşünebilirler. Belki okumalarınız vardır, bir şey söylemek istersiniz ama tabii bir ziraatçı hocamızın bunu cevaplamasını çok da beklemem açıkçası. Ama ben görevimi yapmış olayım.
Estağfurullah. Hayır. Dinleyicilerimiz kesinlikle böyle bir sorunun gelmesini bekliyorlardı. Hocam şimdi bu işte genetiği değiştirilmiş soyayı tavuğa yediriyorsunuz. Onun da etini biz yiyoruz. Bize geçmiyor mu? Tavuğa bile geçmiyor. Bakın ben size söylüyorum. Tavuğun kendi hücrelerine bile geçmiyor. Çünkü bunu o sindirim sistemi sindiriyor. Birçok zehir gibi ya da alerjen gibi olan bir şey, bir insana bir şey yapmazken başkasının çok değerli besin haline de gelebiliyor.
Peki hiç geçmeyecek anlamına da gelir mi bu söylediğiniz?
Şimdiki bilgilerimiz böyle. Önce size şöyle söylemiştim. Ben %98 böyle olduğunu söylüyorum ama %2 yanılma payıdır. Bilimde böyledir. Babalık testinde bile %99,8 deniyor ya.
Evet.
Onun gibi yani mutlaka ihtiyatta bir şeyi bırakmamız
bir
gerekiyor.
Bir de bu GDO'lu ürünlerin yemlerde kullanılmasının oranları var galiba abi. Binlerle ifade ediyor. Yani çok düşük oranlarda kullanabiliyoruz ancak değil mi? Böyle de bir prosedürümüz var.
Şimdi bu konu oldukça karışık konu. Biz bu normalde soyanın rasyona yani yeme katılması oranının uzmanı ben değilim ama kayda değer miktarda katılıyor. Bu söylediğiniz daha çok eser miktarda yakalandığı zaman binde kaç ya da yüzde kaç genetiği değiştirilmiş bitkiden buraya karıştırıldığı durumu ayrıdır. Hayvan beslemedeki karıştırılacak
Durum
oran daha ayrıdır.
ayrıdır. Peki.
Mesela Amerika'da genetiği değiştirilmiş bitkiler etiketlenmez. Yani rafta bu genetiği değiştirilmiş soyadır diye bir yazı görmezsiniz. Avrupa Birliği ülkelerinde etiketleme var. Sen şimdi bunu satın alıyorsun ama bunda şu kadar yüzde bir, yüzde iki, binde bir, binde iki gibi oranlarında transgenik olarak ürün bulunabilir diye yazarlar. Bizim ülkemizde zaten insan gıdası olarak satılması
Olmadıkça
yasaktır.
yasak. Şimdi kıymetli hocam o kadar güzel cevaplar verdiniz ki ben hazırladığım bazı soruları da burada zihnimden sildim. Çünkü onların cevaplarını aldım. Birkaç tane kaldı sadece. Şimdi mesela GDO'ya topyekün karşı mı olmalıyız ya da tamamen desteklemeli miyiz sorusu geçersiz oldu. Çünkü hani niye göre değerlendirmemiz gerektiğini siz bilimsel verilerle hani bir radyo programı sistematiği içerisinde yanıtladınız. Peki genetiği değiştirilmiş tarım ve gıda ürünlerine karşı basının ve dolayısıyla tabii ki kamuoyunun algısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu algı doğru mudur? Ben sizin bir sunumunuzu takip etmiştim. Orada hemen basın algısıyla başladınız. Dedim ki bu önemli herhalde hocama bunu sorayım dedim.
Ya şimdi şöyle düşünün Umut Bey. Bir tane Mısır koçanını düşünün. Soyulmuş, içerisinde sarı sarı tanelerini görüyorsunuz. Bir tane enjektör elinize alınız. O Mısır koçanını saplıyorken bir fotoğraf gördüğünüzde hemen aklınıza şu gelir. Bu Mısır'a genine müdahale
Ne
yapıyorlar.
yapıyorlar?
Genleriyle oynuyorlar.
Hemen irkilirim.
Hemen irkiliyorum. Ben bilim insanı olarak bana sorsanız bir tane üzerinde çalışma yapılmış, müdahale yapılmış bir ürünü mü almak istersin? Doğada kendilerinden yetişmiş olan bir ürünü mü? Önce hemen o doğal olanı almak isterim. Fakat sizi temin ederek söyleyeyim. Pazar yerinden aldığınız, belki doğadan koparttığınız birçok şey, bitkinin başına o kadar şeyler geliyor ki siz onları bilmeden tüketiyorsunuz.
Zaten.
Analiz mi ediyorsunuz her bir yediğinizi? Ama genetiği değiştirilmiş bitkilerin şöyle ürkünç bir tarafı var. Sen biliyorsun ki bunun genetiği değiştirilmiş. Ve insan diyor ki bunun genleriyle oynanmış. Basında böyle bir haber duyduğunuzda hemen bir algı oluşuyor. İnsanlar kendileri bir
Ürküyoruz hocam,
ürküyor,
irkiliyoruz.
savunma mekanizması
Aynen öyle.
oluşuyor. Ben hak veriyorum. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Hekim arkadaşlarımız lütfen yanlış anlamasınlar
Sağ
burada. Değerli bilim insanları, yani sağlığımızı onlara borçluyuz. Ama konuyla ilgili ben Ziraat Fakültesi'nde bu konuyu çalışan birisi olarak bir görüş söyleyeyim. Bir de herhangi bir hekim arkadaşımız bunu yersen kanser olursun desin. Ona inanmak zorundalar. Çünkü sağlığımız her şeyden daha önemli. Söylemek istediğim bazen de hakikaten konu uzmanı olmayan arkadaşlarımızı da manşetten enteresan bir konu başlığını ortaya çıkartarak söylüyorlar. Bu çok doğru olmayabiliyor.
Biz görevimizi yaptık o zaman
Evet.
kıymetli hocam.
Evet,
Uzmanını çıkardık. Çok sağ olun. Sadece bir dakikayı bile aşmayacak bir süre içerisinde hocam. Süremiz kalırsa demiştim. Çok merak ediyorum. Şöyle formüle edeyim ki net olsun. CRISPR teknolojisiyle GDO arasındaki farkı söylerseniz sanırım CRISPR'ın da ne olduğunu anlayabilir. Çünkü bu konuda artık çok haberler çıkmaya
Evet.
başladı.
Şimdi önce bildiğimiz klasik daha çok yaygın olarak bugünümüze kadar CRISPR 2012'de daha çok yaygınlaşmaya başladı ve 2020'de bunu geliştirenler Nobel ödülü aldı. Nobel Kimya Ödülü'nü aldılar. Biri Fransız, biri Amerikalı, iki değerli bilim insanı. Ben çok ümit bağlıyorum çünkü özellikle bitkiden, tarımdan çok insan sağlığında genetik rahatsızlıkların giderilmesinde bu teknolojiye muhtaç kalacağız. Türkiye'de de çok değerli güzel çalışmalar var. Şimdi normal bildiğimiz GDO'da biz iki tane teknik uyguluyoruz. Bir toprakta yaşayan bakteri var. Ur yapmayı beceren. Sen madem bitkiye ur yaptırıyorsun. Al şu benim genimi koy. O üresin artık bitkiden diyoruz. Bir de doğrudan partikül tabancası var. İstediğiniz geni ateşliyorsunuz. Ama bunları yaparken ikisinde de genin hangi kromozomun hangi bölgesine gittiğini bilmiyorsunuz. Bir sürü seleksiyon yapıyorsun, testler yapıyorsun. Aa işte de milyonlarca bitkiden bir tanesi oldu diyorsunuz. Bakıyorsunuz onu ıslahta kullanıyorsunuz. Evet. Hala klasik ıslahta sadece kaynak olarak kullanıyorsunuz. Ama CRISPR'da durum şöyle. Siz bir özel RNA bölgesiyle bir kromozomun problemli olduğunu düşündünüz. Örneğin bir bitkinin bir hastalığa karşı hassasiyeti var. Ona sebebiyet veren geni o RNA bölgesi gidiyor buluyor. Cas9 dediğimiz o enzim proteini de gidiyor oraya kesiyor. Oraya başka nükleotitler bırakıyor. Hmm. Ve böylelikle o gen işlevsiz hale gelerek.
Geni oradan yok, kesiyoruz geni.
Kesiyoruz. Evet. Sonra da bu, fakat burada yine bunun GDO olarak ülkemizde sayılmasının nedeni bu CRISPR-Cas9 bir bakteriden elde edildi. Bakteriyi biyoteknolojik yöntemle uyguluyorsunuz, geni düzeltiyorsunuz, bakteriyi yok ediyorsunuz.
Ve sanırım hala bilim camiasında da bu genetik, yani CRISPR teknolojisi GDO mudur değil midir diye bir tartışma da var.
Aynen öyle. Bir tane daha faydası var lütfen bu işin. Diğeri de bir yeri yok ettiğiniz gibi o bölgeyi keserek daha iyi çalışabilecek gen grubunu da koyabiliyorsunuz. O zaman bu önceki söylediğiniz GDO'dan farkı ne oluyor? Sadece ve sadece o bölgeye koymuş olduğunuz gen sanki mutasyon yapılmış gibi bakteriyi de yok ediyorsunuz. Siz normalde bizim ıslah yöntemlerinden bir tanesi Umut Bey, ışınlama, mutasyon. Doğa zaten bunu yapıyor. Bir şimşek çakıyor, bitki mutasyon oluyor. Başağı daha çabuk bir şey oluyor. Ya da bir hastalığa dayanıklı değilken bir şimşek çakıyor, mutasyon meydana geliyor. Bitki artık yaşayabilir hale geliyor. Bunu bulanlar, CRISPR'ı bulanlar onun savunma mekanizması olduğunu önce bakteride fark ediyorlar. Ama işlevini incelediğinde ya bunu biz gen terapide de kullanabiliriz. Orayı sustururuz ya da onun yaptığı tamir mekanizmasına tamir yaparken bizim genimizi koysa ya.
Anladım.
Evet.
Anladım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz bu kadar süre içerisinde bu kadar bilimsel ve deyim yerindeyse netameli konular ancak böyle konuşulabilirdi. Çok sağ olun. Söylediğimiz gibi bizim amacımız kamuoyunun bu konudaki kanaatlerinin doğru ve bilimsel bilgilerle oluşmasını sağlamaktı. Bu amacımıza çok büyük bir katkı verdiniz. Sağ olun, var olun. Değerli dinleyenlerimiz, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cengiz Sancak hocamız bizlerle birlikteydi. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle neşeniz bol, ürününüz bereketli, sağlığınız da yerinde olsun. Hoşça kalın.
Toprağın Sesi.